Kafamda Deli Sorular'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün benim de çok işin içinde olmadığım bir siyaset üzerinden siyaset programı olacak ama konuğum tam da bir siyasetçi denilendirebileceğim bir kişi değil. Çok kıymetli birisi. Uzun yıllardır takip ettiğim bir insan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan, Bağımsız Belediye Başkan adayı Taylan Yıldız'a bugün program yapacağız. Hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum öncelikle.
Ben çok teşekkür ederim. Bu arada ben sizi uzun yıllardır takip ediyorum. Discord gruplarınız var vesaire var. Hatta yayınınızı da takip ediyordum. Sizle şu an konuşmak benim için biraz heyecan verici bir şey. Çünkü günümüz siyasetinde alışkın olmadığınız bir figürsünüz. Hali hazırda biraz vatan millet Sakarya tarafıyla Türkiye'ye dönüp bir şeyler yapmaya çalışmış ender insanlardansınız. Günümüzde çünkü siyaset biraz da sizin de çok tabiri caizse faydacılıkla ilerleyen, biraz eskimiş Türkiye'de siyaset dönüyor. Böyle kişileri görebilmek benim için çok umut verici. Biraz da bugün zaten onu konuşacağız. Öncelikle nasıl gidiyor genel bu koşturmaca?
Vallahi çok iyi gidiyor. Ben bu kadar iyi gideceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Sebebi de şeydi. Hani kendi çevremdeki insanların siyasetten ve eski düzen partilerden sıtkının sıyrıldığını biliyordum. O anlamda bir destek göreceğimizi de tahmin ediyordum. Ama böyle hiç alakasız normalde bizim eriştiğimizi düşünmediğimiz vatandaş gruplarından bile bana destek mesajları yağıyor şu an. Ve o destek mesajları da benim kara kaşıma kara gözüme değil, gerçekten hepimiz, sen, ben ve buradaki dinleyiciler hepimiz şu anki siyasi düzenden nefret ediyoruz. Şu anki siyasi aktörlerin bu işi beceremediği artık yani ortada. Bir seçim daha bunlara şans vermenin artık yani mantıklı bir şey olmadığını görüyoruz. Onun için de şu ana kadar yapılmış her şeyin ben tersini yapıyorum. Onlar televizyonlardaysa ben Twitch'teyim.
Evet.
Onlar gidip horon tepiyorsa ben gidiyorum Counter Strike oynuyorum. Anlatabiliyor muyum? Onlar vatan millet Sakarya diye böyle bazı duyguları kaşımaya çalıştıkça ben diyorum ki kardeş o iş öyle değil. Öncelikle gençlerin sorunlarına odaklanın
Tabii.
diyorum. Projeler konuşmaya çalışıyorum. Yani kendim televizyonda ne görmek istiyorsam onu yapmaya çalışıyorum açıkçası. O da karşılık buldu galiba.
Evet, kesinlikle. Ya ben mesela uzun zamandır çok eskiden politik konuşurdum ama hayatımın son 5 yılı falan koşuşturmaca ile alakalı politikadan biraz uzak kaldım normal olarak. Çünkü bir şeylerle uğraşmak zorundasınız, kendinizi geliştirmek zorundasınız. O tarafı da uzak kalıyorsunuz. Ama ben son seçimlerde hep işte kötünün iyisidir mantığıyla
Tabii.
belli şeyleri desteklemek zorunda kaldım. Ama bu seçimde artık son
C ile başlayan partilerin.
Evet. Ya son hezeyandan sonra artık bıkma noktasına geldim gerçekten. Herkesin şeyi var böyle. Biz parti kuralım, bir şeyler yapalım. Yani
Tabii.
böyle bir çıldırmış bir toplumdan bahsediyoruz. Çünkü temsil edemediğine o kadar hakim ki herkes parti kurup kendisi bir toplum yönetme derdinde. Kabileye doğru gidecek gibi görünüyor
Evet.
Türkiye'nin son hali.
150 kişilik ufak partiler halinde.
Nitekim belki daha da faydalı olabilir yani şu şeyden sonra.
Maalesef yani şu anki siyasi partinin çalışmadığını görünce artık insanlar yani ne olursa deneyelim abi modundalar yani doğru.
Ya Taylan Bey, ben size şey soracağım. Ya bu yapılan gerçekten bilerek kastı yapılan bir art niyetli bir şey herhalde şu anki muhalefetten bahsediyorum. Yani aklı başında hiçbir insanın yapabileceği bir temsil etme güdüsü yok. Yani hiçbir şey bilmeyen bir insan bile. Neyse çok da şey girmeyeyim. Biraz yaram derin galiba. Çok şeylere girdik ama sizi de çok bu uzan altında tutmak istemem
Yok
yani.
estağfurullah her şeyi konuşabiliriz. Benim için hiç fark etmez. Yani aklında varsa sormazsan gönlüm kalır. Yani öyle diyeyim.
O zaman şey yapalım. Ben size ilk şey yaptığımda, bunu planladığımda aklımda şey kavramı vardı. Genelde de bazı siyasiler şey derler. Yeni nesil siyaset ama bakıyorsun hala parti şeyin düzenine eski setten fark yok. Sadece yaşı genç. Bazı 2-3 tane kavram işte genç görünmeye çalışan şeyler söylüyorlar ama yok internet 10 GB internet dağıtacağız. Yani yeni nesil siyaset bu değil. Bu bayağı işte sokakta simit dağıtmaktan bir farkı olmayan bir kavramın dışına
Tabii.
çıkamıyor. Bu yüzden ben 3. nesil siyaset adı altında size çok yakışan bir kavram türettim. Bu kavramın da temel bazı adımları var. 5 madde belirledim. İşte
Evet.
katılımcılık, katılımcı tarafı, şeffaflık tarafı, teknoloji tarafı, sürdürülebilir ve yerel ve küresel tarafında. Maddeleri kısaca özetleyeceksem, katılımcı tarafta vatandaşların siyasi sürece daha aktif bir şekilde katılımını teşvik etmek. Bunu zaten siz
Evet.
çok yapıyorsunuz. İnanılmaz bir şekilde yapıyorsunuz. Hatta Twitch'ten anket üzerinden siyasi
Vallahi yaptım bunu ya.
kariyerinizi
Evet yani dünyada bir ilki
Evet
gerçekleştirdim.
yani çok duyduğumda şaşırmıştım, gördüğümde de şaşırdım. İkinci madde şeffaflık. Çok net bir şekilde. siyasi süreçlerin daha şeffaf ve hesap verebilir şekilde yürütülmesi. Bu zaten doğal bir ihtiyaç. Üçüncü taraf teknoloji odağı. Teknolojinin siyasete daha etkin kullanılmasını teşvik etmek. Dördüncü alan sürdürülebilir, gelecek nesilleri de gözeten uzun vadeli çözümler üretmeye odaklanma maddesi. Ve son madde yerel ve küresel. Bu da sizin vaatlerinizden bir tanesi. Yerel sorunlara çözüm üretirken küresel etkileşimleri de göz ardı etmemek.
Tabii
Yani
ki.
5 madde üzerinde ben 3. nesil siyaset oluşturuyorum. Çünkü günümüz siyasetinde bir yozlaşma var ne yazık ki. Sizin de zaten hep söylediğiniz, sizin yaşınızda, benim yaşımda fazla maddi geliri olmayan insanlar siyasete giremiyor ne yazık ki Türkiye'de.
Doğru.
Zengin olan, kodaman olan, işte orada ihale peşinde insanların yönettiği bir toplumdan bahsediyoruz. Bu dünyada da böyledir diye düşünüyorum herhalde. Siz bu konuda ne
Dünyada böyle değil.
düşünüyorsunuz?
Yani modern toplumlarda böyle değil. Kanun olmasa orada da böyle olur, emin ol. Yani sonuçta insan her yerde insan. Ama mesela Amerika'da eğer siz başkan olursanız, başkan yardımcısı olursanız, önemli bir görevde olursanız, devlette bir kanun var, diyor ki elindeki şirketleri, her şeyi, diyor, sen yönetim kurulundan çıkacaksın, karar verme merci olmayacaksın, artık CEO'su olmayacaksın ve blind trust dedikleri, yani bağımsız bir organizasyonu, hani şey gibi düşünün, oraya bir kayyum atama gibi düşünün. Bağımsız biri artık sizin orada net varlıklarınızı yönetiyor. Siz karışamıyorsunuz görev süreniz boyunca. Bizde maşallah adamın otelleri var, şeyi var, tur operatörü, Turizm Bakanı, adamın hastanesi var, adam Sağlık Bakanı. Ya hani dünyada aklı başında olan hiçbir ülkenin yapmayacağı saçmalıklar bunlar. Yani
Tabii.
anlatabiliyor muyum? Bizim öncelikle tabii ki bunları değiştirmemiz gerekiyor.
Mesela bunu yerel yönetimlerden bu tarz mesela yapısal reformlar çıkabilir mi? Yoksa işte ya bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca ülkenin siyasi kariyerini veyahut da algısını değiştirmez mümkün olabilir mi mesela? Çok
Tabii ki
zor bir şey değil
değişir.
mi bu?
Yok. Ya şöyle, zor bir şey değil. İstanbul dediğiniz şey Türkiye'nin dörtte birinden fazlasını temsil ediyor. Neredeyse bir şehir devlet haline geldi İstanbul, ki çok yanlış bu arada. Yani hani Türkiye'de son 80 yıldır bilinçli olarak İstanbul'un büyütülüp diğer bütün Anadolu şehirlerinin geride bıraktırıldığı bir ekonomi yönetimi var. Bu çok yanlış ama şu an elimizdeki olan bu. Öyle olunca da İstanbul'da aslında siz siyasette bir şeffaflık, ihalelerde bir şeffaflık yaptığınız zaman bu Türkiye'nin geri kalanına da ve de merkez hükümete de yansıyor. Bunun çok benzerini mesela Kaliforniya, Amerika'da görürsünüz. Amerika'daki en böyle devrimsel kanunlar önce Kaliforniya'da çıkar. Amerika'nın geri kalanı, aa bu neymiş, bu neymiş filan der. Ama sonra 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra diğer eyaletlerde bunu tıngır mıngır kullanmaya başlarlar. Şimdi İstanbul'da öyle, aslında Türkiye'ye lokomotif olması gereken, Türkiye'ye öncü olması gereken bir yer ve çok göz önünde olan bir yer. Ya ben İBB meclis üyesiyken TBMM'deki milletvekili arkadaşlarımdan biz daha çok izleniyorduk. Doğru mu?
Evet, doğru.
Uzak ara yani. Ve de onun şöyle bir sebebi vardı. İstanbul'da bizim verdiğimiz kararlar insanların cebine direkt etkiliyordu. İşte metro ücreti ne olacak, su ücreti ne olacak, doğalgaz ne olacak vesaire. Ama TBMM'de işte sudana gümrük tarifinin oylanması, torba yasa, içinde yandaşa candaşa milyon tane ihalede istisnalar, şunlar bunlar. İnsanlar zaten orada bir şey yapılmadığının çok farkında artık. Onun için zaten TBMM'nin hükmü de kalmadı. Onu da izlemiyorlar.
Ama şeyi söyleyeceğim. Mesela Ekrem İmamoğlu ilk seçildiğinden beri hatta Sayın Cumhurbaşkanı şey demişti. Topal ördek diyaloğu vardı meşhur. Merkezi hükümet sonuç olarak bir belediye desteklemediği sürece bir belediyenin tam bütçesi çok büyük olabilir. İnanılmaz bütçelere hakim olabilir ama işte oradaki o yapısallığı nasıl tutabilir? Çünkü bütçeyi de tam belirleyemiyor diye biliyorum. O arka
Şöyle
planı siz
söyleyeyim.
daha iyi bilirsiniz bu arada.
Bizim bir belediye başkanı abimiz var. Şöyle bir şey söylüyor nükteden olarak ama özü doğru. Belediye başkanı Türkiye'de diyor, iki şey yapamaz diyor. Bir adam öldüremez diyor, bir de para basamaz diyor. Onun dışında her şeyi yapar diyor. Öyle bir belediye kanunu var ki bizde, bir de saçma sapan esnek bir belediye kanunu var. Siz eğer vizyonerseniz gerçekten o belediyede merkezi hükümete bağlı olmadan milyon tane iş yapabilirsiniz. Bir bu. Eğer vizyoner değilseniz, çalıp çırpmaya meyilliyseniz de mesela İhaleler Kanunu 21B bendi var. Bu 21B bendi ne diyor biliyor musun? Bak, normalde makul dersin. Afet anında, acil durum anında normalde ihale yapacağım milyon dolarlık ihaleleri ihale yapmaya vaktin yok diyor. Onun için diyor gel diyor sen şey yap diyor bunu direkt satın alabilirsin birinden diyor acil durumda diyor. Şu an belediyelere bakın. Belediyeler bu 21B'yi şey için kullanıyorlar. Billboard almak için bile 21B'yi kullanıyorlar yandaştan candaştan. E Sayıştay nerede kardeşim? Kim denetliyor bunları? Bunun ne kadar bir afet önceliği var? Ne kadar büyük bir acil durum önceliği var? Yok. Yani aslında bizim araştırmacı gazeteciler de biraz bu işe odaklansa ben inanılmaz sevinirim açıkçası. Çünkü her belediyenin bu konuda inanılmaz bir yumuşak karnı olduğunu tahmin ediyorum ben.
Ben mesela bunu bilmiyorum. Normalde bir devlet kurumu her halükarda ihale açması gerekiyor. En azından
Değil mi?
almıyorsa
Hatta
bile.
bir tanesini söyleyeyim sana çok basit. Şey doğrudan alım diye bir şey var. O da şöyle mantıklı kanunen yine. Diyor ki kardeşim yani 20 bin liralık işte kalem kutusu alacaksan fakir ve fukaraya dağıtmaya onu ihaleye çıkamazsın yani her şey ihale verimli bir şey değil.
Tabii.
Ondan sonra ama ne oluyor onu da söyleyeyim sana. Mesela web sitesi yaptıracaklar tamam mı? Web sitesi 5 milyon lira sallıyorum. Diyorlar ki ben web sitesi yaptırmıyorum. Web sitesinin database'ini yaptırıyorum 100 bin liraya. UI'ni yaptırıyorum 200 bin liraya. Butonlarını çizdiriyorum 50 bin liraya falan. Bunu bölüyorlar, parçalıyorlar. Hepsini direkt alımla alıyorlar. Böylece ihale kanunun içerisinde hop diye dolaşıyorlar.
Yani burada dediğiniz gibi biraz niyet önemli.
Ya şey anlatmaya çalışıyorum bak. Niyet dediğin şey sen Singapurlu'yu Alman'ı Türkiye'ye getir. O da aynen böyle davranır. Tamam mı? Türkiye'deki gibi davranır. Sen eğer insanlara kaldırıma park eden adama ceza kesmezsen adam kaldırıma park
yani,
eder.
Evet.
Eğer çalını çırpanı bir şey yapmazsan adam gider çalar çırpar. Vergi ödemeyene 2 yılda bir vergi barışı getirirsen adam vergi ödemez. Yani sonuçta herkes insan yani.
Hı.
Sistemi delmek üzerine kurulu bir düşünüşümüz var yani. İnsanoğlu olarak diyorum bak yine diyorum yani Almanlar, İngilizler, Datça'da falan ev yapıyorlar. Çekme kat çıkıyorlar. Nasıl oluyor bu? Ya da tam tersini söyleyeyim sana bizim Türkler. Ben Google'da çalışırken arkadaşlarım işte Türkiye'deki mesela Bilkent'te, ODTÜ'de okuyan arkadaşlarım Google'dan şey alıyorlardı, mülakat teklifi alıyorlardı. Ankara'dan uçuyorlardı San Francisco'ya, benim yanımda kalıyorlardı. İlk gün olanı söyleyeyim, ilk gün mutlaka ceza yiyorlardı, trafik cezası. Niye? Abi işte şuraya park ettik, ana polis ceza yazmış. E yazar yani, orası park yeri miydi? Yo, 5 dakika durdum, geldiğimde ceza yazdım. E çünkü Türkiye'de orada durduğun zaman ceza yemiyorsun. Ama Amerika'da onu cezayı bir kere yedikten sonra ondan sonra bir daha oraya koymamayı öğreniyorsun. Yani sonuçta olay Türk olmak ya da Amerikalı olmak değil. Sistemi kurduğun zaman herkes ona uyduğu zaman da zaten biz de uyuyoruz.
Şey peki siz şu an mesela belediye başkanı seçildiğinizde buradaki yapılandırmayı nasıl planladınız? Yani bu bir deadline'e vurursak çok uzun bir aşama çünkü bunun kuralları şey yapılması vesaire. Oradaki
Çok basit.
aşama nasıl oluyor peki?
İnternet. İnternet, şeffaflık. Ya yani şöyle söyleyeyim sana. Şu an mesela belediyede yazı işleri diye bir daire başkanlığı var. Yazı işleri. Ne yapıyor bu yazı işleri? Alıyor böyle kontratları, belgeleri filan bildiğin kağıtları arşive koyuyor. Tasnifliyor, sayı sıra numarası veriyor filan. Bunların birçoğu ama dijital bile değil. Sen bir vatandaş olarak gir de ki mesela şu belediye kardeşim şurada 3 tane belediyenin farklı şirketi aynı projeyi yapmış. Ondan sonra hiçbir de bitirememiş ama bu projeyi hepsi de birer milyon dolar harcamış. Bakalım hangi projeler bunlar desen şu an İstanbul'da bunu bulamazsın. Bulamazsın. Halbuki internet dediğin şey bunları bulabil diye zaten dizayn
yani,
edilmiş.
Evet.
Benim yapacağım şey çok basit yani hani 20 yıl önce de bunu yapabilirdim. İnternet 20 yıl önce de vardı. Şimdi de yapabilirim. Bugüne kadar kimse yapmadı. Metroda interneti ben nasıl getirdim? 15 yıl önce olabilen şeyi millet kapattı. Ben zorla açtırdım. Yani yaptığım şey dünyada bir devrim değil.
Bu arada onun için çok teşekkür ederim. Ben işe giderken her zaman size bir hayır duası ediyorum
Ha,
gerçekten.
canım benim sağ ol. Bu arada yani sırf o iş bile bence ben şimdi siyaseti bıraksam ölene kadar gece rahat uyuyorum.
Tabii.
Çünkü her gün 3-4 milyon kişi annesine babasına bak ben geç kalıyorum, geliyorum, burada buluşalım falan diyebiliyor. Yani ne kadar büyük bir lüks tırnak içine söylüyorum.
Bir de o sadece Kadıköy Kartal metrosu için mi yapıldı? Diğer metrolar da yok galiba.
Yok yok şöyle. Bir kere biz sadece İBB Wi-Fi değil, şeyleri de GSM operatörlerini açtırdık. Asıl büyük olay o.
Hı hı,
yani
evet.
Sizin telefonunuz normalde çalışıyor.
Evet.
Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu GSM operatörleri daha önce telefonla görüşmek yasak olduğu için bizimkiler onlara dediler ki gel Turkcell bilmem ne buraya baz istasyonu kur. Adam da kendince haklı, abi niye kurayım diyor yani, çalışmıyor yani, çalışmayan yere niye kurayım? Ondan sonra biz bunu geçirdik. Ondan sonra topu onlara attık. Türk Telekom, Vodafone, Turkcell, gelin artık burayı kurabilirsiniz dedik. Hatta yeni metro hatları açarken de onların baz istasyonları koyabilecekleri şekilde dizayn ettik şeyi, metro altyapısını. Ondan sonra şimdi onlardan buralara baz istasyonu koymasını bekliyoruz. Bir öyle bir durum var, bu bir. Ama ikincisi, bir de İBB Wi-Fi var yani, hotspot olarak girebileceği. Evet. Onu biz M2 hattında yaptık. Yeni Kapı Hacı Osman hattında yaptık. Ondan sonra diğer yerlerde de yapacaktık. Ben meclis üyeliğinden ayrıldım. Öküz öldü, ortaklık bozuldu gibi oldu. O yatırımları durdurdular. Sanki bana iyilik olsun diye yapıyorlardı. Ben anlamadım yani.
Ya Türkiye'de zaten dediğiniz gibi belli bir sistem olmadığında, işte siz orada o kadar şey yapmasaydınız kimse bunu kurcalamayacaktı. Veyahut da işte şey bakımından da söylüyorsunuz. Öğrencilere yurtlarda yemek konusunda ben varken yapıldı, sonra ben gidince kalktı. Ya böyle saçma bir şey var. Yani bizim her türlü, işte futbol takımında da bir tane bir kişi olur, herkes onun ağzına bakar. Siyasette de öyledir. Sanki o olmayınca sistem duracakmış gibi ilerliyor. Belli bir sistem olmadığı sürece dediğiniz gibi siz gittiniz, her şey, yaptığınız şeyler de direkt pasif alınıyor. Çok garip bir düzen gerçekten, anlamıyorum.
Tabii, kesinlikle öyle. Ama işte bu değişecek çünkü internet her şeyi şeffaf yapacağı için. Yani mesela biz hep konuşuyoruz ya, bu partiler filan nesi eski nesi yeni. Yani performansını ölçemediğin, içindeki ilçe il başkanının performansını ölçemediğin hiçbir partiye oy vermemelisiniz bir, evet, kere, tamam mı? Çok net yani. Yani burada dinleyen herkese söylüyorum. Yani. Çünkü ben mesela Üsküdar'da oturuyorum. Oy verdiğim partinin Üsküdar ilçe başkanı kim? Yanda mesela Kadıköy var, Çekmeköy var, Ümraniye var, orası var, burası var. Hangisinin ilçe başkanı diğerinden daha iyi çalışıyor bilmiyorum. Ya da hangisi ne yaparsa il başkanı olur onu da bilmiyorum.
Ben şeyi bile bilmiyorum. Yani geçen bir şey gördüm. İşte ilçe başkanı, meclis adayı falan gibi adam bayağı kocaman araba yaptırmış. Diyorum ki bunlar ne iş yapıyor ki bu kadar seçilmek için uğraşıyorlar? Vasfını, evet, bile bilmiyorum görevin. O kadar bir siyasete uzaklık olduğu için. Arka planda o kişiler neler yapıyorlar, ne beklentilerinde. Ya şimdi Türkiye'de yaşayınca da insan şey düşünüyor. Bu adam ilçe başkanı olmak için bu kadar uğraşıyorsa arka planda nasıl bir faydası vardır düşüncesi oluşuyor.
Adayı. Bu da bu arada İstanbul'da değil, bir ilçenin meclisine üye olmak isteyen bir insan. Tam belediye başkan adayı falan da değil. Şimdi bu adam şey var, ufacık böyle bir kokoreççisi var. Hı hı. Tamam mı? Esnaf yani, ama yani ufacık, yani aylık kirası 300 lira bu adamın. Öyle ufacık bir yerde. Neyse, ondan sonra bu adam meclis üyesi olmak için benim gözümün önünde başvurdu. Aha, sonra tamam dedim, hayırlı olsun abi filan falan. Sonra 2 hafta sonra 700 kişiye yemek verdi. 700 kişi yemek verdi. Bu adamın kokoreççisi var. Dükkanı 5 metrekare, kirası 300 lira. 2 sene önce 300 liraydı 2019'da. Şimdi olsun 3000 lira. Hı. Tamam mı? Şimdi ben düşünüyorum. Allah'ım diyorum, yani bu nasıl bir siyaset aşkıdır, bu ne hizmet aşkıdır? Adam yani bildiğin zengin bir adam değil. Görüyorum yani değil. Ne kıyafeti öyle, ne arabası öyle, ne dükkanı öyle. Nasıl olur da 700 kişiye yemek verir? Sonra ondan 2 gün sonra öğrendim. Bu abinin İstanbul'un bir yerinde böyle bir tarlası varmış. Tamam mı? Tarlanın yanındaki yere AVM ve gökdelen yapmışlar. Tarlaya bir türlü imar vermiyorlarmış. İmar verse 80 katlı gökdelenin 40 katı bu adamın olacakmış. Diyor ki şimdi yani o arsada yıllardır diyor başkanım diyor koyunlar otluyor diyor. Anlıyor musun şimdi insanlar niye siyasi? Hizmet aşkı böyle bir şey yani.
Peki yani şey garip, yani sizin mesela girişte kariyerinizi de söylemedik ama yıllarca Amerika'da yaşayıp sonuç olarak bu Türkiye'de insanları da sınıflandırmayı sevmem ama sonuç olarak okumuş, biraz farkındalığı yüksek bireylerden bir tanesisiniz ve her şeyi bırakıp Türkiye'ye geliyorsunuz. Yani şey oluştu mu sizde, keşke gelmeseydim gibi bir düşünce?
Yok ya, keşke gelmeseydim hiç demedim çünkü... Ya nasıl bir yolculuğa çıktığımı çok iyi biliyordum. Ben sabah akşam nutuk okuyan bir insanım, tamam mı? Yani Atatürk'ün yaptığı şeylere inanılmaz minnet duyan ama Atatürkçülüğün de yeni bir Atatürk beklemek olmadığını bilen bir insanım. Ve adamın 100 yıl önce çektiklerini çok içselleştirmiş bir insanım. Yani başında böyle şey var, katli vaciptir diyenler var, arkasında 7 düvel öldürmeye çalışıyor. Bir yandan iç tarafta yobazlarla mücadele ediyor. Bir yandan komünistler bir yerde, şeriatçılar bir yerde. Herkes birisi manda diyor filan falan. Şimdi o da gidip de başka bir Atatürk bekleyebilirdi. Ama dedi ki kardeşim, Türkiye coğrafyasında bir şey yapmanın bedeli budur dedi. Ve de kendi uzun vadeli bir rota çizdi. Ülkeyi kurtarmak adına bir şey yaptı. Ben de kendisini örnek alıyorum. Yani onun binde biri olabilirsek ne mutlu.
Tabii ki.
Çünkü bizim üzerimizde yani öyle katli vaciptir filan şeyleri yok. Hı-hı. Ve biz mesela Atatürk kendi Kurtuluş Savaşı ile ilgili olan mesajlarını vermek için Cuma hutbelerinden faydalandığı kaçak göçek broşürler bastırıp dağıtmaya çalışıyordu. Ben bir tweet atıyorum, 9 milyon kişi görüyor. Yani bizim işimiz çok daha kolay ona göre. Kesinlikle. Biz hala bunu yapmıyorsak ayıp bizimki. Yani hani onun için hani tamam, benimki averaj bir insana göre özveri. Çünkü ben ne para kazanıyorum, kariyerimi bıraktım, her şeyi bıraktım. Evet. Doğru. Ama Türkiye'de özellikle Atatürkçüyüm diyen, özellikle şey diyen, ben çağdaş medeniyet seviyesine ülkesini kavuşturmak istiyorum diyen bir insan için yani bunlar zaten yapılması gereken şeyler. Bence yapmayanlar ayıp yani.
Evet evet, ama yani o insanları da, onu düşünenleri de bir yandan şey yapıyorum. Çünkü gündelik hayatında o kadar koşturmacası var. Modernitenin verdiği bir bireysellik de var. Şimdi modern çağda insana daha çok bireysel oldu. İşte burada dediğiniz gibi gece gündüz nutuk okuyup belli bir şeyi dert edip bir şeyleri yapabilmek büyük bir inanç aslında baktığımızda. Güzel bir inanç. Benim için de geçerli, ama işin sonunda bir şeyler yaptığınızda insanların çoğu şey gözüyle bakabiliyor. Boşuna koşturuyorsun bu kadar. Bir şey değişmeyecek, bir şey olmayacak. Sana mı kaldı? Bir kişiyle bir şey olmaz düşüncesi Türkiye'de çok fazla. Ne yazık ki.
Ya bir kişiyle bir şey olmaz değil. Ben tam tersini düşünüyorum. Böyle bizim gibi enerjisi olan 10 kişi olsa, yani gerçekten buna zaman, para, enerji harcayabilecek bir vizyon olan 10 kişi olsa biz Türkiye'yi sallarız. Yani
kesinlikle.
Ben tek başıma yaptığım şeyleri görüyorsun. Yani şu an yüz binler, milyonlar destekliyor. Yani bunu 10 tane bizim gibi insanın İzmir'de, Ankara'da, Yozgat'ta, Mardin'de sahada olduğunu düşün. Yani şöyle bir güzellik var. Bir tane Twitter'dan anket yapıyorsunuz. Ben yaptım Kanal İstanbul anketi. Zamanında Twitter'ın dünya rekoruydu. 750 bin kişi oy verdi. 750 bin ve bana maliyeti sıfır. Ama katılıcı demokrasi adına çok güzel bir şey. Şimdi demek ki biz artık örgütlenmemizi cep telefonu üzerinden sıfır maliyetle yapabiliriz. Artık gidip de bir gazetenin genel yayın yönetmeni ya da sahibinin kucağına oturmaya gerek yok. Tamam mı? Ondan sonra artık eylem yapmak için sokağa çıkıp da polisten dayak yemeye de gerek yok. Ben onun için mesela gençlere hiçbir zaman hadi sahaya pankartlarınızı alın gelin çevik kuvvetle güreşelim demedim. Evet. Demem de. Hele bu iklimde hiç demem. Diyorum gelin sesimizi YouTube'da, Twitch'te duyuralım kardeşim. Yani o pankartlar sizin elinizdeki telefondaki tweetleriniz olsun dedim. Ve bu da bu karşılık buldu. Yani yapmaya çalıştığımız şey gerçekten zor değil ve de gençler siyasete girdikçe ve yaşları oy vermeye yettikçe bunu olmak için Stanford'dan doktorunuz olmasına gerek yok. Görüyorsunuz. Eğer bunu yapabilirseniz demografik değişim bizden yana. Yani yeni gelen 18 yaşında gençler sizce bana mı oy verecek, yoksa 70 yaşındaki dayılara mı oy verecek? Hı hı. Bana verecek tabii yani. Hani bu normali, bu zaten olması gereken de bu. Ve bana derken ben ve benim gibi genç tabii, 21
düşünce aslında orada bir ideyadan bahsediyoruz.
Tabii, ama sıkıntı şu an özellikle bana kelimesini kullandım çünkü benim temsil ettiğim zihniyeti temsil eden ikinci bir insan yok.
Evet, sembol olmak ya çok
yok,
kıymetli.
Ya anket yaptırıyoruz. Diyoruz ki Taylan Yıldız'ın yanına adam koyalım, işte kadın koyalım. Hani benchmark olsun, onların bu konulardaki algıları nasıl. Anket firmaları benim yanıma kimi yazacaklarını bilemiyorlar. Çünkü genç siyasetçiler bile Türkiye'de yaş olan, zihniyetleri genç değil, 65 yaşındaki hala hamasi söylem siyasetini yapıyorlar. O ona çaksın, o ona çaksın filan. Ondan sonra kimi işte sosyalizmden gidiyor, kimi faşizmden gidiyor filan. Yani 100 yıl öncesinde Lenin'in yanına koysan adamın söylediği şey aynı ya da kadının söylediği şey aynı. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani onun için bizim söylediğimiz bu dünya vatandaşlığı konseptini artık kardeşim gelin sen Bağcılar'da otur ama Singapur'da çalış. Bunu olabilmesi için dijital beceri devrimi yapalım. Artık bırak insanın kılığına, kıyafetine, başörtüsü var mıymış, yok muymuş bilmem ne. Sana ne ya? Sana ne? Yani çocuk karışmıyor, genç kızlar el ele kol kola beraber. Onlar bunu takmıyor, sen ne takıyorsun?
Ya tabii burada insanları sınıflandır... Kusura bakmayın burada lafınızı kestim. Biraz tez canlılığıma verin. Burada insanları sınıflandıracaksak bile memlekete hayrı olanları ayrı sınıflandırmak gerekiyor. Yani gerçekten bir değer üretenlerden bahsediyorum. Bir şeyler yapanları. Bu insanları da ön plana çıkacak bir platform da oluşturmak lazım. Dediğiniz gibi işte gerekirse yerel belediyeler, yerel hükümetler. Kaynağımız çok fazla bu arada. Yani ben görüyorum sokakta insanlar çok... zehir gibi gençlerimiz var vesaire, yazılım tarafı var vesaire. Yapılmayacak hiçbir şey yok Türkiye'de ama ben görüyorum çocuğu, yazılım biliyor, bir şey biliyor ama ne yapacağını bilmiyor. Kimse söylemiyor, şunu yap, şöyle geliştir kendini, gerekirse sana şöyle bir ürün bazında geliştirelim gibi. Ya, Türkiye'de bunun eksikliği çok fazla. Yani yol gösterici bir sembol isim yok. Yani o yüzden sizin orada isminiz çok önemli. Çok kıymet veriyorum. Umarım daha çok size destek sağlayabilecek şeyler de yapabilirim. Her zaman da destekleyeceğim. İlk kez o baş harfi C ile olan partiye oy vermeyeceğim bu seçimde.
Canımsın. C ile başlıyor, HP ile bitiyor.
Yani öyle, yani bir bıkmışlık var. Yani sizin gibi bir figür karşıma çıkınca da artık böyle sarılasım geliyor.
Canımsın, öyle bir iklimdeyiz. O hislerimiz karşılıklı, gerçekten öyle. Gerçekten öyle.
Şey olarak söyleyeceğim bir de, bu işte aslında sizin bu siyasi beyanlarınızı da çok anlatmak istemiyorum. Çünkü bir sürü programa katılıyorsunuz. Tekrarlayan şeyler değil de. Ben size şeyi sormak istiyorum farklı olarak. Bir bağımsız aday olmanın faydaları ne sizin için? Dediğiniz gibi medya şeylerinin kucağına oturmamak en büyük avantaj. İşte birisi canı sıkılır, o lafı söylemeyeyim gibi şeyleri de söylememek büyük avantaj. O yüzden ben mesela bağımsız adaylığı çok kıymetli görüyorum. Ama nitekim Türkiye'de de bir partili aday olmanın da çok büyük avantajları var. Bu aradaki şeyleri kısaca anlatmanız...
Tabii. Ya bir kere partili aday olmanın aslında gerçekte bir avantajı yok. Sadece algısal avantajı var. Şimdi sebebi de şu. Gerçekten avantajı olmayan, olmadığını hemen ispatlayayım ben sana. Şimdi bir kere bu, özellikle bu ufak partilerin, yani %1-2 bile oy alamayan partilerin gerçekten sahada insanları falan yok. Bir tane ilçe başkanı vardır, yoktur. Şurada miting yapsa 30 kişiyi toplayamaz. Yani onun için zaten onlar tabela partisi, onu geç. Tamam mı? Büyük partilerin bile, mesela 2019'da Sayın Ekrem İmamoğlu, yani Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul en güçlü olduğu network'ü falan değil mi? Gitti İstanbul Gönüllüleri diye başka bir şey kurdu ya. Elinizi vicdanınıza koyun. Yani siz CHP'nin adayısınız, İyi Parti destekliyor, HDP aday çıkarmamış, o bu olmuş. Ondan sonra herkes destekliyor. Siz gidip de dışarıdan bir sıfırdan örgüt kurma ihtiyacı duyuyorsunuz. Demek ki siyasi parti olmasının bir faydası yok. Anca pusulada size CHP ya da başka bir partiye böyle dinmiş gibi yaklaşıp ezbere oy veren insanlardan oy almak için lazım o iş. Halbuki sahada demek ki siz o insanlara güvenmemişsiniz. Hı hı. Doğru mu?
Evet, kesinlikle.
Şimdi daha büyük komediyi söyleyeyim. Bunu çok kişi görmedi. Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'nin genel başkanı. Doğru mu? 1.8 milyon mu ne CHP'li kart taşıyan üye var. Millet İttifakı'nın adayı. Millet İttifakı'nın toplam belki 2.5 milyondan fazla üyesi var. 3 milyon üyesi var. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri diye organizasyon kurdu.
Aa, bilmiyordum bu arada.
Aa. Lütfen herkes bir Google'da yazsın Kılıçdaroğlu Gönüllüleri diye. Basın toplantısı falan yaptılar. Ve de bana sunumları geldi, komediyi söyleyeyim. Diyor ki Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'nin şeyi şuymuş. Kemal Kılıçdaroğlu farkındalığı yaratmak toplumda, hani tanımıyorlar. Onun mesajlarını... Ya kardeşim, senin partin ne için var? Ya genel başkanı kendi partisine güvenmiyorsa demek ki zaten bu partili aday olmanın o anlamda çok bir faydası yok. Kendileri olsun görselerdi faydasını, ona göre davranırlardı gibi geliyor bana.
Ya yok, oradaki avantaj aslında dediğimiz gibi kemik
oy tabii verenler. Aynen. Yani onu din gibi davranan insanlardan bahsediyorum.
Evet. Sonuçta ya bana, şey var.
Aile dostlarımızın birkaçı dedi ki Allah'a şükür bugüne kadar CHP'den başkasına oy vermedim dedim. Aferin. Ondan sonra ağlamayın dedim. Şurada burada takoz gibi adayları karşınıza çıkardıkları zaman, ondan sonra yollarınızda çöpler bile toplanmadığı zaman gidip de bana demeyin kardeşim yani bu siyaset bitmiş falan. Ezbere oy veriyorsun diyorum.
Nitekim örneği var, Kadıköy, Beşiktaş vesaire, bakıyoruz yıllardır aynıdır yani. Hatta hak edenleri de yapmıyorlar. En son Flu TV'de Nasuh Muharike de çıkmıştı Beşiktaş, evet, bağımsız adayı. Yani Oradaki Nasuh Bey adam söylüyor illa ki yani yabancıları getirmeyin buraya, ne faydası var size bunu yapıyorsunuz, işte önceki belediye başkanlarının da sorunu çıkıyor, nasıl olsa oyum hazır diye işte bir Suadiye'ye gidiyorsunuz, oradaki kaldırım sorununu ben yıllardır çözemedim, bir yürüyemiyorsunuz gerçekten yani, malzeme de veriyorsunuz karşı tarafa, bu kadar basit şeyleri bile yapmaktan aciz kalıyorlar, hazır nasıl olsa seçiliriz diye.
Acizlik değil, şöyle düşün. Ekonomi teorisinde şu vardır. Eğer sen tekelsen, tamam mı? Tekel ne demek? Bir tane ürünün var, millet o ürünü almak zorunda. Rekabet yok demek. Tekel bu. Eğer tekelsen inovasyon yapmazsın kardeşim. Bak, yapmazsın. Bunun en büyük örneği şeydir. Biz Stanford'da MBA'leri onu öğretiyorduk. Set-top box'lar vardır. Mesela işte ne o? D-Smart bilmem ne. Şimdi her şeye de bir tane devlet bir şirketi atar. Yani böyle 5 tane şirket rekabet göstermez. Rekabet göstermediği için de onların arayüzleri o kadar eskidir ki 1970'ten kalma gibidir neredeyse. Sebebi de adamlar tekel olduğu için onu değiştirmek için hiçbir teşviği yoktur. Şimdi bu da aynı. Siz eğer derseniz ki kardeşim ben işte Kadıköy'e, şuraya buraya Ahmet de koysam, Mehmet de, Hikmet de, Sayfet de, Ayşe'yi de koysam, sen nasıl olsa seçeceksin desen, niye inovasyon yapsın? Oyunu almak için niye çalışsın? Niye akrabasını bir yere getirmesin? Getirir ki getiriyor. Bir şey sorayım size. Beşiktaş'ın nüfusu ne? 150 bin, 200 bin mi ne? Ufacık bir yer. Beşiktaş ufacık bir yer ve inanılmaz da fazla orada otel ve şirket olduğu için inanılmaz da fazla geliri var.
Katma
4
değeri çok fazla
milyardan
bir
fazla
lokasyon, evet.
4 milyardan fazla bütçesi var. Beşiktaş'ın 6 bin tane çalışanı var arkadaşlar. Bakın Sarıyer'in 2 bin tane, Beşiktaş'ın 6 bin tane. Ne yapıyor bu 6 bin tane çalışan? Yani inanabiliyor musunuz? Ne yapıyor bu 6 bin tane çalışan? Ben buradan araştırmacı gazetecileri şey yapıyorum. Buyurun proje mi istiyorsunuz? Gidin bakın 6 bin çalışanın kaçı nerede ne yapıyormuş diye.
Ya bu kadar araştırmaya gerek yok. Normal vatandaş bile bunu biliyor zaten. Yani bir belediyeye gittiğinizde bir masada 3 tane çalışan oturur diye bir şaka vardır ya. Öyle şeyler oluyor ne
6
yazık ki.
bin tane diyorum. Üçer üçer otursan da tutmaz o iş yani.
Evet, o bayağı ekstremmiş.
Mümkün
Onlar
değil.
evden çalışıyor büyük
Çalışıyorum artık. Yani
ihtimal.
onu ben gazeteciler bulsun istiyorum. Yani ben bilmiyorum çünkü ama bu çok abartılı.
Evet,
Çok
yani
abartılı rakamlar bunlar. Ondan
bayağı
sonra mı
alenen.
gidip AK Parti'ye kızmayacaksın kardeşim anasını da anasını doldurdu diye. Kusura bakmasın kimse.
Ya ben zaten bunu hep söylüyorum. Ya o siyasi zehirlenme Türkiye'de ne kadar fazla olduğunu tahmin bile edemezsiniz ama dediğiniz gibi sistem okey ama insani değerlerde de bir sıkıntı var Türkiye'de. Yani sistemsizlikte bile iyi insanların da çıkması lazım ama ne yazık ki çıkamıyor. Yani bizde bir sorun var. Ben anlamıyorum. Bu sadece siyasette de değil, holdinglerde de öyle, baştaki adamlar da öyle. Herkes sırayla aslında kendi özel şirketinden bile ihaleyle çalabiliyor insanlar ne yazık ki. Yani devletten mi çalamayacak?
Ya şöyle düşün. Siyasi partiler bu kanunların değişmesini ve belediyelerin demokratikleşmesini ve şeffaflaşmasını istemiyorlar. Bunu hiçbir parti istemiyor. Ya çok basit bir şey söyleyeyim. Altılı masa denilen saçmalıkta şey yaptılar. İlk dediler biz güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyoruz dediler. Neyse vatandaşın hiçbirinin umurunda değildi. Ona rağmen böyle bir şey yaptılar. Hadi savun güçlendirilmiş parlamenter sistem. Parlamento dediğin şey içinde milletvekili var. Eğer sen milletvekilini doğru seçemezsen zaten parlamento güçlümüşlüğü olmaz. Çünkü milletvekili değil, başka bir şey. Gittiler orada, ben de oradaydım. 3 saat sunum yaptılar. Onlarca sayfa yazı yazmışlar. Ama bütün o şeyde milletvekillerini hala genel başkanlar belirliyor. O zaman niye bu kadar curcuna yapıyorsun? Safsata gerisi yani.
Evet.
Genel başkan senin şoförünü milletvekili yapabildiği bir yerde neresi güçlendirilmiş parlamenter sistem? Hadi oradan ya. Yani.
Bir de son olarak şeyi söyleyeceğim. Çünkü zamanımız çok kısıtlı. Şimdi ben bir şey olarak algımız net çünkü. İki tane büyük aday varsa diğer adaylara oy vermek gereksiz diye bir algı vardır her zaman. Çünkü diğerinden oy götürüyordur vesaire. Bu konuda da sizin açıklamanızı biliyorum bu arada. Neden öyle olmadığını. Bu konuda da kısaca bir şey yapar mısınız? Çünkü ilk bile ben de şey dedim. İşte Taylan abi boş ver aday olmasaydı keşke diyesin geldi ilk gördüğümde ama sonra da düşününce olması gerekiyordu ne yazık ki. Sistem ona el verdi. O konuda da bir açıklamanızı Rica edeceğim.
Tabii tabii. Bir kere bizim anketlerde hep şey çıkıyor. Ben tamamen proje odaklı siyaset yaptığım için, hizmet odaklı yaptığım için CHP'den ne kadar oy alıyorsam AK Parti'den, MHP'den, HDP'den, MHP'den aklınıza gelen bütün partilerden o kadar oy alıyorum. Yeniden Refah tabanından bile ben oy alıyorum. Ya çok muhafazakar filan dersiniz değil mi? Hayır. Onlardan da oy alıyorum. Niye? Çünkü ben insanı görünce başörtüsü var mı yok mu görmüyorum. Mini eteği var mı yok mu da görmüyorum. Üniversiteli mi, ilkokul mezunu mu da onu da görmüyorum. Bir şey ihtiyacı var mı yok mu ona bakıyorum sadece. Tamam mı? Türk mü Kürt mü lazım ona da bakmıyorum. Şimdi öyle olunca zaten benim adaylığım gidip de sadece Ekrem Bey'in ya da Murat Bey'in altından sandalyeyi çekmek gibi değil. Ben her partinin içinden oy alıyorum. Bir kere o orada yani insanlar müreffeh olsunlar. Sıkıntı yok. İkincisi de şu. Yani bize oy verecek insanlar gayet bilinçli insanlar. Şimdi insanlar gerizekalı mı da, tamam mı? Oy bölecek mi, oy bölecek? Ben kimsenin kafasına zaten zorla silah dayamıyorum. O oy böleceğini düşünüyor olsa zaten der ki abi seni seviyoruz ama bu seçimde şuna oy vereceğiz der. Tam bunu der zaten insanlar tabii. Zaten bu bilinçte. Bu neyin kibiri? Yani insanlar benim yönlendirmeme mi kaldı o anlamda? Herkesin zaten gayet bu anlamda bilinci var. Bu iki. Üçüncüsü şu. Bizde her seçim son seçim. Halbuki öyle değil. Arkadaşlar ülke gitti mi gidecek mi diyorsanız, tamam mı, tarikatlar marikatlar diyorsanız gideli çok oldu. Ya adam yarın şeriatı getirdim dese kaç kişi sokağa çıkar? Ya herkes elini vicdanla koysun söylesin. TC'yi tabelalardan kaldırdı. Eğitimin içine etti. Evrimi bile kaldırıyor müfredattan. Ondan sonra tarikatları zaten devletin bütün kılcal damarlarına soktu. Orduyu yaptığı iş belli. Bunları yaparken kimse ses çıkarmıyor. Ondan sonra biz bir İstanbul Belediyesi'ni riske attık tırnak içinde mi? Türkiye Cumhuriyeti burada riske giriyor. Hayır. Madem derdimiz buydu arkadaşlar ki derdimiz buydu. Ben 14 Mayıs'ta çok fazla çalıştım. Hepimiz çalışacaktık. Seçimlerin bedelleri olur ve biz şu an o bedeli maalesef ödüyoruz. Ve bizim yapmamız gereken şey 2028'de Tayyip Bey aday olmayacak. Ama kim olacaksa AK Parti'den aday onun karşısına gençleri kucaklayabilen, her tabandan oy alabilen, bakın. Yani şu an mesela şu anki mevcut adaylar benim dışında hepsi sadece bir tabandan oy alıyor. Bu anketlerden sabit. Buna Ekrem Bey de dahil. Ekrem Bey AK Parti tabanından oy alamıyor mesela.
Evet.
Alamıyor. Yani Mansur abi ona biraz daha yakın bana o anlamda. Biraz daha yakın ama ben de ondan daha fazla alıyorum o tabandan oy. Şimdi o anlamda bizim gerçekten iktidarı sarsabilmemiz için artık iktidar gitsin diye oy verecek insan olmamamız lazım. Biz artık iktidar ne yaptıysa yaptı 20 yıl Allah razı olsun. Önümüze bakalım Türkiye'nin gelecek 30 yılında şu vizyona ihtiyacımız olduğu var dediği için bizim yeni liderlere ihtiyacımız var ve ben de ona talibim.
Ya burada yapı taşı olarak bu seçimi görmek gerekiyor. Siz ne kadar bir belli bir oya ulaşırsanız o kadar eliniz kuvvetlenecek ve bir temsil öyle. Hakkı olacak. Çok basit bir mantıktan bahsediyoruz.
Aynen öyle. Çünkü bu insanlar bizim Stanford diplomamıza da bakmıyorlar. Türkiye'deki emeğimize de bakmıyorlar. Hatta onları tehdit olarak görüyorlar. Tek gördükleri şey aşiret ayağlarına bayılıyorlar. Çünkü arkalarında blok oy var ya. Bakın buradaki dinleyiciler şeye bakın. Hava Civa Bakanı yazın. Bak Hava Civa Bakanı. Bulacaksınız. Bir tane daha adını yazamayan bir aşiret reisi vardı. Adamı bakan yaptılar arkasında oy var diye. Ama ne bakanı yaptılar? Zamanda dediler ki bu adamı ne yapalım? Meteoroloji bakanı. Öyle bir bakanlık vardı. Ne bakanısın deyince meteoroloji diyemiyordu adam. Hava Civa Bakanıyım diyordu. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Arkanızda oy varsa siyasette siz bir şeysiniz. Arkanızda oy yoksa siyasette hiçbir şeysiniz. Maalesef bu iş böyle. Onun için eğer biz arkamızda birleşirseniz biz siyasette bir şeyiz. Hepiniz adına pazarlık yapma şansım olur. Ondan sonra oy alamazsak da hepiniz adına pazarlık şansım olmaz yani.
Ya zaten burada biz gayet şeffaf bir şekilde dediğiniz gibi zaten bir sürü programlara katıldınız. Her şeyi anlatıyorsunuz. Biraz mantıklı bir insan kafasında oturtacaktır ve kararını verecektir. Yani biz her seçimi dediğiniz gibi bu da olmazsa öleceğiz herhalde falan gözüyle baktığımız için yok hep canım. Bir korku şeyi vardır.
2028'de bana yapacakları söyleyeyim mi? Diyorlar ki bu seçimde çekil abi, çekil abi. Çekileyim eyvallah. Ondan sonra 5 sene siyaset yapayım, para harcayayım, zaman harcayayım, ondan sonra saçım beyazlasın filan. 2028 gelecek, abi bu seçim son seçim çok kritik, lütfen çekil diyecekler. Ne yapalım biz, 75 yaşında mı aday olalım yani, ne bekliyor insanlar? Anlatabiliyor muyum? Ya da birileri diyor ki abi muhalefetin amiral gemisi CHP, git onun içine. Ya kardeşim, ben adamların projelerini desteklemiyorum. Sevmiyorum, doğru da bulmuyorum. İçindeki klikleşme Türkiye'deki siyasetteki yanlışların şeyi gibi, not defteri gibi.
Son olarak çok zamanınızı aldım, kusura bakmayın ama bir parti kurma şeyi var mı? Planınız var mı?
Ya parti dediğin şey böyle planla kurulmuyor. Yani ben zamanında bir parti kurmuş bir abin olarak söylüyorum. Parti kurmak çok zor iş. Böyle kişisel egolarla filan, aman Allah'ım ben bir partinin lideri olacağım, yönetiminde olacağım diye yapılacak iş değil. Çok karın ağrısı bir iş. Parti kurmak gerçekten iktidar olmak istiyorsan yapılması gereken bir şey. Ve de iktidar olmak istiyorsan da bunu tek başına yapamazsın. Senin yanında 10 tane yönetim kadron olacak. Doğru düzgün finansmanın olacak. Tabanda yüz binler, belki milyonlar abi abla Allah'ını seversen yap, çok lazım diyecek vesaire. Anca öyle olur. O koşullar oluşursa, insanlar ittirirse abi derse, ben zaten yıllardır bu işi yapıyorum. Partide kurarız, her şeyi yaparız. Hı-hı. Problem değil. Ama bu yani kesinlikle benim kişisel hırsımdan Hı-hı. olacak bir şey değil. Tam tersine, keşke biri parti kursa ben oy versem. Ama ben sadece şeyi göremiyorum. Benim temsil ettiğim ve oya dönüştüğünü gördüğüm hareketin başka ikinci bir kişinin bunu daha yapabildiğini görmedim. Şablonu da anlatıyorum bu arada. Gençlere şunu söyleyeyim, bunu yapın filan falan, ki ben bunu yapmak zorunda kalmayayım diyorum. Keşke bunu dinleyen izleyicilerden biri yapsa, hatta bu konuda parti kursa, ben de oy versem, rahatlasam yani.
Abi ben kurayım istersen senin için. Vallahi elimi taşın altına koyayım. Bunu şeyden söyledim bu arada. Parti meraklısı değilim ama bu kalabalığı yönetebilecek bir sivil toplum örgütü kurabilmek aslında buradaki mevzu. Biraz daha
kurduk,
böyle.
Kurduk bu arada. Ben Yarın için Şimdi diye bir derneğin
kurucu başkanıyım. Doğru bu arada, evet.
Orada 8000 tane falan gönüllümüz var. Biz gönüllülerle birçok iş yapıyoruz. Yani hani o alanda zaten tecrübemiz var. Biz onu yarın istesek 100.000'e de çıkarız. 2 günde çıkarız. Hani problem değil. Ve internette örgütlenmeyi iyi bilen insanlarız. Evet. Ama sıkıntı şu. Siyasi partiler kanunu o kadar eski bir kanun ki, ilçe başkanını diyor internet üzerinden seçemezsin diyor. İlla bir sandık koyacaksın. Biri gidecek ilçe seçim kurulundan gelecek. Mühürler, bilmem neler, onlar bunlar. Diyorum delege istemiyorum kardeşim. Herkes oy versin genel başkan için. Yok, ille delege olacak.
Bir de bina olma zorunluluğu var galiba.
Tabii ille. Bina olma zorunluluğu var. Binana stopaj ödüyorsun. İşte içinde çaycısı var, bilmem nesi var, ısı var, busu var. Yani Türkiye'deki siyasi partiler kanunu çok arkaik olduğu için 21. yüzyılda benim yapmaya çalıştığım modeli ona uydurmak için biraz böyle etrafından dolanmak gerekiyor.
Çalışıyorum şimdi. O zaman emeğinize, ağzınıza sağlık. Geldiğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Umarım bir yerlere ulaşır. Yani kaç kişi olduğu bilmiyorum, önemli mi değil mi, ama bir kişinin bile kafasında bir ışık yakabilmek bence çok kıymetli. Sesinizi inşallah daha güzel yerlere, daha büyük, geniş kitlelere iletebilirsiniz diye umuyorum.
İnşallah. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Bizim Yarınını Seç diye bir uygulamamız var. Hı hı. iOS'ta, Android'de, hem Apple'da da var. Şimdi Yarını Seç uygulaması, bizim kampanyada verdiğimiz bütün kararları biz beraber veriyoruz. Hem oradan genç arkadaşlarım bana proje fikirlerini gönderiyorlar, hem sorunlarını gönderiyorlar. Aynı zamanda da biz orada devamlı referandum yapıyoruz. İşte akşam televizyona çıkacağız, hangi kravatı takalımdan tutun da İstanbul'da en önemli sorun sizce ne? Hangi sorunu önceleyelim'e? Ve de eğer kampanyada çalışmak isteyen arkadaşlarımız varsa da oraya buradan görev emirleri gönderiyoruz. Diyoruz ki kardeş, git esnafa abinizin şu projesini anlat. Ondan sonra git annene, babana, 3 kişiye telefon aç, onları ikna et gibi. Ve minnoş minnoş görevlerimiz de var. Oradan puan topluyorlar filan falan.
Ben uygulamayı indirecektim. Galiba ilk iOS'a çıktı. Android'de yoktu galiba. Geç geldi.
Ha, yok, ilk iOS'a çıktı. Ya Android bir de bizim sonuçta arka bahçemiz olması gereken yer. Sonuçta ben Google çalışan olarak 2 ay önce filan şeyini değiştirmişler. Ben Taylan Yıldız olarak yeni app developer olduğum için Android'de, orada bambaşka onay süreçleri geliştirmişler.
Evet evet, biliyorum. Ben de yazılım tarafında olduğum için çok sancılı. Bir şey atıyorsunuz, gelmiyor, onaylanmıyor, değiştirtiyorlar vesaire. Evet, evet. Biraz sancılı bir süreç. Her yolda da varsınız, tebrik ediyorum. Yazılım tarafında vesaire.
Sağ ol.
Mükemmelsiniz. Seçimde başarılar diliyorum. Umarım çok daha güzel şeyler
ediyorum.
Olur.
Davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Şeref verdin, mutluluk duydum.
Çok teşekkürler. O zaman gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle. Dinleyenlere buraya kadar dinledilerse teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.